Ayrım 6. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 53. Günlerden cumaydı. Güneş ateşten bir top gibi tepede durmuş, Kafravi'nin ensesini dağılıyordu. Gözleri kıpkızıl ışık denizine batmıştı ve ter tüm gözeneklerinden fışkırarak başından, sırtından ve uyluklarından süzülüyordu. Sıcak ve yapış yapış bir halde bacaklarından iniyor, çıplak ayaklarının çatlak, nasırlı derisine damlıyordu. Kafravi'ye altını ıslatmış gibi geldi. Elini galabeyasının altına sokarak kendini yokladı. Eline gelenin ter mi, idrar mı olduğunu anlayamadı. Kasları gevşek miydi, gergin mi, dinleniyorlar mıydı, yoksa hareket mi ediyorlardı, bunu da ayırt edemiyordu. Yalnızca kollarının ve bacaklarının denetiminden çıktığını hissediyordu. Sanki artık bedeni kendisine ait değildi. Sanki kendi gücüyle kasılıp gevşeyen dev bir kastı bu bedene olup bitene kuşkuyla bakıyordu. Oysa o güne dek hep kendisinin bir parçası olmuştu. Ruhu bedeninden ayrılmış, biraz uzağında süzülür gibiydi ve belki de kendininkinden başka bir ruh bedenine girmişti. Kupkuru, çatlak derili çıplak ayaklarının tarlayı terk edişini izledi ve buna çok şaşırdı. Nasıl olup da tek başlarına tarladan çıkabilirlerdi? Var gücüyle onları durdurmaya çalıştı ve bir an için başardığını sandı. Ancak bacakları onu dinlemeyerek kendisini tarladan ahıra, günün bu saatinde kavurucu güneş ışınlarının ulaşamadığı tek yere götürdü. Bu tam bir ahır değildi. Bambu, palmiye yaprakları ve mısır saplarından kerpiçle sıvanmış, dört duvarı ve damı olan bir sığınaktı. Yazın burada manda barınırdı, kışınsa arada bir Kafravi gecelerdi. Dişi manda, hava sıcak olduğunda hep yaptığı gibi yayılmış yatıyordu. İri, dalgın gözlerini karanlık kerpiç duvarlara dikmişti. Çeneleri görünmez bir şeyler öğütüyordu. Ağzının kenarlarından beyaz salya baloncuklar çıkarıyordu. Kafravi yere mandanın yanına çöktü. Aynı dalgın bakışlarla önüne bakıp durdu. Sonra gözlerini kapatmaya ve uyumaya çalıştı. Ama gözleri bir türlü kapanmadı. Karanlık duvara dikildi kaldı. Manda ona baktı. İri gözleri henüz biçimlenmemiş gözyaşlarından ıslak bir tabakayla kaplıydı. Boynunu uzattı ve başları birbirine değecek kadar ona yaklaştı. Sonra da çocuğunu okşayan bir anne gibi onun boynunu yalamaya başladı. Ona bir şey söylemek ya da derdinin ne olduğunu sormak ister gibiydi. Adam ona yaslandı ve nemli gözlerini başına sürdü. Sonra kupkuru dudaklarını kulağına yaklaştırdı ve fısıldadı. Ah Aziza, Nefise artık burada değil, gitti. Ve Kafravi, Manda'ya olanları anlatmaya başladı. Sanki Manda ona yanıt veriyor ve o da sanki söylediklerini anlıyordu. Çünkü gözünü açıp da çevresindeki dünyayı algıladığından beri Manda ister tarlada ister evde hep yanında olmuştu. Henüz yürümeye ve konuşmaya başlamamışken karanlık bir köşede tek başına oturup ancak çocukların ağlayabileceği gibi acı acı ağladığında ona iri sakin gözleriyle bakardı. Emeklemeye başladığında ilk önce ona gitmişti. Yumuşacık ağzını yüzünde gezdirdiğini hissetti. Dudaklarının çatladığı ve ağzının kuruduğu zamanı hep bilirdi. Yavaşça kendisine doğru gelir ve gözlerini açtığında kara uçlarıyla şişkin memesinin üzerinde sallandığını görürdü. Sütün kokusu burnuna dolardı. O da boynunu uzatarak memenin ucunu dudakları arasına alırdı ve hemen ardından ılık sütün ağzına aktığını hissederdi. Tek tük konuşmaya başladığında onun adını söylemişti. Ona Aziza demişti. Manda ona seslendiğini duyduğunda kendisine doğru döner ve sanki gözleriyle yanıt verirdi. Evet Kafravi. Günden güne yeni bir sözcük öğreniyordu. Ve onun bakışları da her defasında farklı bir şey dile getiriyordu. Giderek birbirlerinin dilini öğrendiler. Bir gün Manda boyundurukta dönerek bostan dolabını çevirirken babasının sopayla kendisine vurduğundan yakınmıştı. Bu yüzden babasından öylesine nefret etmişti ki onunla yemek yemek istememişti. Babası onu sopayla yola getirmeye çalışmış ancak o inatla direnerek akşam yemeği yemeden yatmaya gitmişti. Kızı Nefisa küçükken kendisinin Manda ile konuşmasına çok şaşırırdı. Bir manda da bizim gibi konuşabilir ve anlayabilir demişti ona birçok kez. Nefisa henüz konuşamıyordu. Ancak o da babasının dediklerini anlar ve iri kara gözlerinde anlayışlı bir bakışla kendisini onaylardı. Başını sallar ve gülerdi. Bazen de minik elini uzatır, sakalıyla oynardı. Kendisi de onun incecik parmaklarını ağzına alır, ısıracakmış gibi yapardı. Kızı her defasında birden gülmeye başlar ve elini çabucak çekerdi. Ve günün birinde gerçekten yiyecekmiş gibi parmağını ısırdığında acıyla çığlığı basmış ve korkuyla kendisinden kaçmıştı. O günden beri kızı zaman zaman kendisinden korkardı. Özellikle de herhangi bir nedenle suratı asıldığında ve bakışları karşısında aynı biçimde telaşa kapıldığı manda gibi dalgınlaştığında. Kızı manda ile çok oynardı ve kuyruğunu çektiğinde o da birdenbire babası gibi değişirdi. Bakışları yumuşaklığını yitirir, kararır, öfkeli ve korkunç olurdu ve birden çifteyi basar ya da başıyla onu yere sererdi. Hatta bir defasında bacağını iyice ısırmıştı. Kafravi alnını mandanın gergin memesine sürttü. Çatlamış dudaklarını araladı ve kara meme uçlarından birini ağzına aldı. Sütün ılık ılık midesine aktığını hissetti. Bir şeyin bedenine ait olmayan yabancı bir organın kabarıp dikildiği kasıklarında ve uyluklarındaki süt akışını hissetti. Eliyle bastırmaya çalıştı ama o inatla direndi. Onun kendi isteği dışında bedeninden fırlayışını gördü. Bu kendisinin artık denetleyemediği bir parçasıydı. Organ dişi kokusunu içine çekti. Hoş ıslaklıktan ılık içerlere doğru kaydı ve engin sessizlikte, sonsuzluk ve ölümde yitip gitti. Bir süre sonra sıyrılıp yeniden daha rahat soluyabileceği dışarı çıkmak istedi. Ancak delik büzüldü. Sanki güçlü parmaklar onu boğmak istiyordu. Yaşam savaşı vermeye başladı. Kapana kısılmış bir hayvan gibi çılgınca çırpındı, şahlandı ve indi. Kendilerini uykuya bırakan yorgun gözler üzerindeki yorgun göz kapakları gibi. Kafravi az sonra korkunç bir çığlık duyarak gözlerini açtı. Bu insan sesi değildi. Ne erkek ne de kadın sesine benziyordu. Dövülen bir hayvanın böğürtüsü de değildi. Garip, tüyler ürpertici, tiz bir çığlıktı. Bu sesi bir kez daha duymuştu, çok uzun zaman önce. Emeklediği sıralardaydı. Annesi yanına toprağa oturmuş, beyaz un eliyor, bir yandan da kendisine bakıyordu. Bakışları yüzünü yumuşacık bir el gibi okşuyordu. Birden çığlığı duymuştu. Havayı yırtan bu korkunç çığlık annesinden gelmiyordu. Ama o gözlerini annesinden ayıramıyordu. İncecik, beyaz un her yana dağılmıştı. Annesinin ellerine, yüzüne ve saçlarına ve kıpkırmızı kesilmişti. Annesinin fal taşı gibi açılmış gözleri hala kendisine bakıyordu. Ancak onlarda yabancı bir ifade vardı. Bunlar annesinin gözleri değildi. Mutlaka açık kapıdan dışarı çıkmıştı ve her an dönebilirdi. Kapıya baktığında daha önce hiç görmediği bir çift küçük, çekik göz fark etmişti. Bakışları onu ürkütmüştü. Hemen gözlerini kapatmış ve uykuya dalmıştı. Ancak bu derin bir uyku değildi. Çünkü iki kolun kendisini kaldırdığının ve alıp götürdüğünün farkındaydı. Çekik gözlerin korkunç bakışlarıyla karşılaşmaktan ürktüğü için gözlerini açamamış ve götürülmesine ses çıkarmamıştı. Yüzü garip bir koku salan sert tahta bir göğüse dayanmıştı. Çıplak bacakları kendisini yerden kaldırıp uzaklara götüren yabancının geniş, ağır adımlarının ritmiyle sağa sola sallanıyordu. Tiz haykırış yeniden sessizliği yardı. Kafravi ayağa fırladı ve hiç düşünmeden çığlığın geldiği yere mısır saplarının hafifçe kımıldadığı tarlanın ortasına doğru koştu. Ancak şimdi her şey yeniden sessizliğe gömülmüştü ve sessizlik ağır bir yük gibi toprağa yayılmıştı. Güneşin kıpkızıl ışınları en küçük bir esintiyi bile boğuyordu. Sesin geldiği yere yaklaştığında önündeki mısır tarlası birden aralandı ve o bir çift küçük, çekik gözün ansızın parlayıp kaybolduğunu gördü. Sanki yer gözleri dışarı salıvermek için yarılmış ve kendisi daha ne gördüğünü anlayamadan onları yeniden derinliklerine çekmişti. Düş gördüğünü sandı. Kapkara, çatlamış topuklarıyla çıplak ayaklarının yavaş yavaş tarlanın ortasındaki yere doğru yürüyüşlerine baktı. Çok eskiden kalma, belirsiz ve bastırılmış bir korkuyla ürperdi. Ayaklarının yürümesine engel olmak istedi ve bir an durduklarını sandı. Ancak daha sonra onların düzenli adımlarla ne yavaş ne de hızlı önlerindeki bilinmeyeni keşfetmek için sakin, neredeyse içgüdüsel bir kararlılıkla yürümeyi sürdürdüklerini fark etti. Mısırların saplarını yanlara itti ve yerde bir kan gölü içinde yatan bedeni gördü. Alabildiğine açılmış donuk gözler ona çok gerilerde kalmış bir şeyi, annesinin cansız yerde yatışını anımsattı. Yüzü kendine doğru çekip daha iyi görebilmek için kavradı. Ancak bu bir erkeğin tıraşlanmış başıydı ve bu insanın üzerinde bir erkek galebeyası vardı. Gözlerinin içine baktığında bunların ne annesinin ne de tanıdığı başka bir insanın gözleri olmadığını anladı. Bu yabancı gözleri görünce korkuyla geriledi. Ancak daha elleriyle yüzünü örtüp bu bakışlardan kurtulamadan bir çift ağır el omuzlarına yapıştı. Kulağına boğuk sesler ve kaba haykırışlar geliyordu. Ardına döndü ve gürültü giderek arttı. Çevresine bir yığın yüz üşüştü. Tüm gözler üzerine dikilmişti ve o polis şefi Şeyh Zahra'nın küçük, çekik gözlerini fark edene dek epeyce bir zaman geçti. Her şey her zamanki ağır, hantal gidişini sürdürüyor gibiydi. Kıpkızıl güneş diski gökte alçalıyor ve ardında batmadan önce yavaş, heybetli ve boğucu bir biçimde yeryüzüne yaklaşıyordu. Köylülerin eşek ve mandalarının koyu silüetleri sürüklenen adımlarla birbiri ardı sıra tozlu caddede ilerliyor ve ağır ağır hüzünlü bir alacakaranlığa gömülmüş olan yollara, sokaklara ve sonra da evlere ahırlara akıyordu. Açık kapılardan gübre, insan dışkısı ve pişmeye hazır hamur kokuları yayılıyordu. Nehir kıyısında hareketler kesilip ortalıkta ne bir insan ne de hayvan kaldığında gece henüz yeryüzünü kalın örtüsüne sarmamıştı. Şurasında burasında sıcak, hala dumanı tüten tezek öbekleri duran tozlu yolda yalnızca insanların ayaklarının ve eşek ve mandaların yayvan yuvarlak tırnaklarının izleri kalmıştı. Kıyıdaki beden artık sıcaklığını yitirmişti. Nehirden hafif bir esinti geliyor ve aşınmış ince harmaniyi kaldırarak bir zamanlar Elvao olan adamın nasırlı topuklarını meydana çıkarıyordu. Birden esen şiddetli bir yel harmaninin altına girerek bedeninin alt bölümünü açtı. Hacı İsmail uykulu uykulu uzun kıllı bacaklara ve dolgun kaslı uyluklara baktı. Gözleri fal taşı gibi açıldı ve birden başına bir tuğla düşmüşçesine uykusu dağıldı. Ani bir hareketle oturdu ve dört bir yanına bakındı. Bu sırada gözleri farklı yönlere gidiyordu. Sağ gözü dümdüz bakarken sol gözü geriye bakıyormuş gibiydi ve sol gözü sağa baktığında sağ gözü sola bakıyordu. Dünyaya şaşı gelmişti. Onun gözünde her şey iki bölümden oluşuyordu. Her bir nesne çiftleşmiş gibiydi. Çünkü bir göz görmek istediğini görürken diğeri hep özgür olmaya çabalıyordu. Ayağa kalktı. Cesedin yanına giderek harmaniyi çıplak bedenin üzerine çekti. Eli kıllı deriye değdi. Altındaki güçlü kasları hissetti. Tüyleri diken diken oldu. Hızla polis şefinin uyuduğu nehir kenarına yürüdü. Yere kıvrıldı ve yeniden uyumaya çalıştı. Ancak bir gözünün çevrildiği kıllı kaslı uylukları unutamıyordu. Diğer gözü ise göz kapağının ardına gizlenmişti. Aklına 10 yaşında olduğu zamanlar geldi. Kuzeni Yusuf kendisinden daha büyük ve daha güçlüydü. Kolları ve bacakları tüylenmişti ve uylukları kaslıydı. Bunları ilk kez gördüğünde dehşete kapılıp kaçmak istemişti. Ancak kuzeni kapıyı kilitlemişti ve kaçış olanaksızdı. Yusuf'un elinden kurtulmaya çalışmış, ancak o kendisini acımasızca ensesinden kavrayarak yüzü koyun yere atmış ve galabeyasını yukarı sıyırmıştı. Ağır, güçlü beden kıçına çökmüş ve yüzünü öylesine yere yapıştırmıştı ki soluk alamaz hale gelmişti. Bir süre sonra Yusuf ayağa kalkmış, kapıyı açmış ve basıp gitmişti. Kendisi ise bütün gün hiç kımıldamadan orada yatmış kalmıştı. Babası dükkandan kendisine seslendiğinde gözlerini kapayarak uyur gibi yapmıştı. Babasının yaklaşarak öfkeyle kendisine bağırdığını duymuştu. Yanıt vermek istemiş ancak ağzından çıt çıkmamıştı. O anda ensesine sert bir yumruk inmişti. Hemen ayağa fırlamış ve hiç direnmeden babasının peşinden eski, çürük raflarında birkaç paket çay, baharat ve tütünle birkaç kalıp sabun duran sokağın köşesindeki dükkana gitmişti. Kuruşları saymayı, bunları çekmeceye koyarak çekmeceyi kitlemeyi babasından öğrenmişti. Tütünün nasıl tartılacağını da yine o göstermişti. Bir kefeye bir paket tütün, diğerine de küçük bir ağırlık konuyordu ve terazinin dilinin bir yana sapmayıp tam ortayı göstermesi gerekiyordu. Babası akşamları dükkanı kapatmadan önce onu peykeye yanına oturtur, iğne yapmasını ve apse açmasını öğretirdi. Ramazan'dan sonra babası Mekke'ye hacca gitmiş ve geri dönmemişti. Kendisine dükkandan başka içinde diş çekmek için bir kerpeten, Kur'an ayetlerinden muskalar, enjeksiyon iğneleri, sünnet için bir jilet ve çoktan kurumuş olan bir şişe tentridiyot bulunan küçük bir kese bırakmıştı. Orada öylece yatarken başının arkasında şiddetli bir ağrı hissetti. Mendilini çıkardı ve sıkıca başının çevresine bağladı. Sonra gözlerini kapadı. Tam uykuya dalmak üzereydi ki hayalet gibi birinin cesede yaklaştığını gördü. Polis şefinin omzunu dürterek yavaşça "Şeyh Zahran" dedi. Polis şefi ayağa fırlayarak bağırdı. "Kim var orada?" Yanıt gelmedi. Küçük çekik gözleri dikkatle her yanı taradı ancak hiçbir şey seçemedi. Sonra cesedin çevresinde geniş bir daire çizerek dolanmaya başladı. Bu sırada mısır tarlasını, nehir kıyısını ve bayırı gözden geçiriyordu. Dikkatini çeken bir şey göremeyince bağdaş kurmuş oturan köy berberinin yanına döndü. Ancak bakışları hala karanlığı tarıyordu. "Kimdi o Hacı İsmail?" diye sordu. "Bir adam gördüğüme yemin edebilirim Şeyh Zahran." "Boş ver, yat uyu Allah kerim. Ama cesede yaklaştığını gördüm. Kim bir ceset çalmaya kalkar ki? Ama sana onu gördüm diyorum. Kim olduğunu seçebildin mi?" "Hayır, çok uzaktaydı. Üzerinde dolaşan mutlaka Elva'nın şeytanıydı." "Şeytanı mı? Bu dünyadaki tek şeytan insandır." Bir gözüyle polis şefine bakarak sahte bir saflıkla sordu. "Elva'yı öldüren bir şeytan mıydı?" Polis şefi telaşla yanıt verdi. "Hayır, Kafravi'ydi. Kafravi tavuk kesmeyi bile beceremez. Bunu pekala biliyorsun," dedi köy berberi. "Ama işin içinde namus olunca her erkek öldürebilir," yanıtını verdi polis şefi ters ters. "Bunları köy halkına ya da sorgu yargıcına anlat, bana değil," dedi Hacı İsmail. "Gördüğüm kadarıyla bir taşla iki kuş vurmak istiyorsun. Ama şaka bir yana, katil kim?" Polis şefi tiz bir kahkaha attı. Sonra da esneyerek, "Bunu ancak Allah bilir," dedi. Hacı İsmail ona yeniden bir gözüyle baktı. "İstisnasız herkesi tanırsın ve her birini adıyla sanıyla bilirsin. Şimdi işi saflığa vuran Şeyh Zahran'dı. Sen ne demek istiyorsun Hacı İsmail?" Köy berberi anlamlı bir gülümsemeyle, "Her kimse yarın sabah subay polis köpekleriyle gelecek." "Köpeklerin insanlardan daha çok şey bildiğini mi sanıyorsun?" diye sordu polis şefi alaylı alaylı. "Kafravi'nin Nefisa yüzünden Elva'yı öldürdüğünü herkes biliyor. Onu elleri kanlı cesedin yanında birçok kişi gördü. O gırtlağına kadar bu cinayete battı." Köy berberi yeniden kahkahayı bastı. "Sen ne hinoğlu hinsin Şeyh Zahran. Ben bize emir veren kişinin boynu eğik kuluyum." Can sıkıntısıyla esnedi. "Aslında hepimiz onun boynu eğik kuluyuz. Bizler Allah'ın kuluyuz. Kesin olan hepimizin kul olduğu. Ne kadar yükselirsek yükselelim ya da ne kadar düşersek düşelim fark etmez. Gerçekte hepimiz köleyiz ve birilerine hizmet ediyoruz. Yalnızca namaz vakitlerinde Allah'ın kuluyuz. Oysa muhtarın sürekli kölesiyiz." Şeyh Zahran gözleri parlayarak berberin kulağına fısıldadı. "Biliyor musun, Zeynep yüzünden geceleri gözüne uyku girmiyor. Kızın aklını çelmek için elimden geleni yaptım ama o hala inatla karşı çıkıyor. Mutlaka Kafravi ona arka çıkıyordur. Ne dersin, kuşkulandı mı acaba?" diye sordu berber. Polis şefi bu olasılığı hemen reddetti. "Hayır, kesinlikle. Kuşkulanmak için insanda düşünebilen bir beyin olması gerekir. Oysa bu köylülerde beyin yoktur. Pek pek bir mandanınki kadar beyne sahiplerdir. Nefisa gittiğinden beri Kafravi'ye evde ve tarlada yardım edecek Zeynep'ten başka kimse yok. İşte sorun burada. Muhtarın Zeynep'in çalışmasına karşılık ona tam 10 lira vereceğini, kızın onun evinde yiyip içeceğini ve düşünde bile göremeyeceği kadar edeceğini ona kaç kez söyledim. Kız yalnızca muhtarın evini temizleyecek ve günlük işi bitince evine gidecek. Ama Kafravi hiç oralı değil. Kafası granitten de sert. Kızı Zeynep de aynı onun gibi dik kafalı. Onu ikna etmek için var gücümle uğraştım ve ona her şeyi en küçük ayrıntısına kadar anlattım. Ama o katır gibi inatçı dedi Hacı İsmail. Ben onda hiçbir üstünlük göremiyorum. Kafr Elten'deki diğer tüm kızlar ondan daha terbiyeli ve güzeldir. Şeyh Zahran sesini alçalttı. Kadınlar konusunda garip bir zevki var ve birini beğendi mi onu aklından çıkarıp atamıyor. Bilirsin o da çok inatçıdır. Bir kadını gözüne kestirmeye görsün. Ne olursa olsun ona sahip olmalıdır. Hacı İsmail uzun uzun esnedi. Neden olmasın ki? Onun gibi üst tabakadan insanlar imkansız sözünü bilmezler. Dünyada tanrılar gibi gezinirler. Hayır Şeyh Zahran, tanrı oldukları kuşkusuz ama onlar yürümez, arabalarıyla gezerler. Yürümek bizim gibi insanlar içindir. Yalnızca yürümek mi? Toprağın üzerinde uyuduğumuzu da unutuyorsun galiba. Polis şefi harmanisinin altına kıvrıldı ve gözlerini kapadı. Hacı İsmail kıyıdaki cesede son bir bakış daha fırlattı. Sonra o da harmanisinin altına kıvrıldı. Yavaşça söylendi. Çok yazık. Elvao henüz ölecek yaşta değildi. Polis şefi onu duymuştu ve içini çekti. Yaşamımız Allah'ın elinde Hacı İsmail. Valla bunda haklısın. Bu dünyadan ne zaman ayrılmamız gerektiğine ancak Allah karar verir. Ve böylece Kafr Elten sakinlerinin yaşamının her zaman düşüncelerinde hazır ve nazır olan ve kimi akşamları birlikte geçirip ya köy berberinin dükkanı önünde ya da onun evinde Nil'e bakan terasında sohbet ettikleri bir tanrı tarafından yönetildiği inancıyla uykuya daldılar. Zeynep için nasıl yanıp tutuştuğunu, bu özlemi ancak ölümün dindirebileceğini ve onun kızı er ya da geç eline geçireceğini biliyorlardı. Çünkü tüm tanrılar gibi o da kendisi için imkansız diye bir şey olmadığı inancındaydı. İki adamın horlaması siperlendikleri kıyıdan karanlığa yayıldı. Sessiz geceyi aşıp Mısır tarlasında gizlenmiş olan Metvalli'nin kulağına ulaştı. Tarladan çıktı ve sol bacağını sağından daha fazla sürüyerek dikkatli adımlarla cesede doğru yürüdü. Kafr Elten sakinleri onu kendilerine topal bir köpeği anımsatan tuhaf yürüyüşünden hemen tanırlardı. Çocukluğunda geçirdiği kemik hastalığından beri bir bacağı diğerinden kısaydı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 65.